Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına sunduğu ve yüklediği sorumluluk bilinci, mesuliyet bilinci hususundaki gerek sözlerini, gerek örnek hal ve davranışlarını aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye karanlığındaki kalplere iman nurunu yerleştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Cenab-ı Hak onu hidayet vererek, nübüvvet, peygamberlik vererek kalbine bütün manevi güzellikleri bir lütfu ve nimeti olarak Efendimiz Aleyhisselam'a takdim ederek onu adeta cahiliye karanlığı içerisinde bir güneş kılmıştı sevgili Peygamberimizi. Zaten ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı siracen munira, aydınlatıcı bir kandil, aydınlatıcı bir güneş. Dolayısıyla etraf bir cahiliye karanlığı içerisinde, gönüller, kalpler bir şirkin, küfrün karanlığı içerisinde Efendimiz Aleyhisselam da bir aydınlatıcı kandil olarak ve kalplere hidayet, iman nurunu aşılayan bir kişi olarak bütün gayretiyle insanlara Allah'ın dinini, hidayeti, imanı öğretmeye gayret gösteriyordu. Tabi Efendimiz Aleyhisselam bunu bir yandan hal ve hareketleriyle getirdiği hidayeti yaşayarak sunarken, bir yandan da üstün hitabet yeteneğiyle, kabiliyetiyle ilahi mesajı en hikmetli kelimelere döküyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam sadece Allah'tan aldığı bilgileri, ayetleri aktarıp, tebliğ edip böyle bununla yetinen bir kişi değil, diğer peygamberlerde olduğu gibi orada Resul Efendimiz Aleyhisselam gerek haliyle, gerek davranışlarıyla, gerek sözüyle, hem özüyle hem sözüyle bu Allah'ın dinini, Allah'ın hidayetini insanlara ulaştırmaya çalışıyordu. Hem haliyle hem kaliyle. Bir gün insan ve toplum için hayati bir önem taşıyan mesuliyet duygusunu Efendimiz Aleyhisselam ashabına şu örnekle anlatmıştı. Efendimiz şöyle bir örnek veriyor. Allah Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar ile bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu, bir gemiye binmiş, gemi içerisindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumuna benzer. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı da üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmıştır. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına gidiyorlar. Diyorlar ki bize gemide su var ise eğer, üsttekilerin yanında bize yanınızda bulunan işte efendim içecek sulardan bize de verin, biz de kullanalım diye. Tabi üsttekiler onlara su veriyor mu vermiyor mu onu bilemiyoruz. Bir süre sonra şöyle bir kanaate ulaşıyorlar. Diyorlar ki sudan nasibimizi almak için biz böyle yukarı falan çıkmaya uğraşmayalım. Geminin altından bir delik açalım ve yukarıdakileri rahatsız etmeyelim. Böyle bir karara varırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine bu gemide bulunan bütün insanların huzur içerisinde yaşamalarının yoluna işaret ederek şöyle devam ediyor. Buyuruyor ki, eğer yukarıda bulunanlar aşağıdakilerin isteklerini yani gemiyi delip suyu oradan alma yolundaki isteklerini yapmalarına izin verirlerse gemidekiler hep birlikte boğulur, helak olurlar. Fakat onlara engel olurlarsa hem onlar hem de kendileri kurtulurlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu gemi hadisindeki benzetmesiyle insanlara aktarmak istediği mesuliyet, sorumluluk bilinci esasında tüm varlıklardan farklı donanıma sahip olarak yaratılan insana has bir duygudur. Zira Cenab-ı Hak insanı, bizleri eşsiz güzellikte yaratmıştır. Ayet-i kerimede bizler hakkında Cenab-ı Hak لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ şüphesiz ki biz insanı eşsiz bir güzellikte ahsen-i takvim üzere her bakımdan en mükemmel bir şekilde yarattık. Dolayısıyla ne yapıyor? İnsanın diğer mahlukattan bu sorumluluk bilinci açısından bir farklı yönü olduğu anlaşılıyor. Cenab-ı Hak bizleri en güzel şekilde, eşsiz güzellikte yaratmış, bizlere şeref vermiş ve onu bizi yarattığı pek çok varlıktan da üstün kılmıştır. Yine ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ biz insanoğlunu şerefli kıldık, onu karada ve denizde taşıdık, ona pek çok nimetler verdik ve onu yarattığımız pek çok mahlukattan da üstün kıldık. Yine Cenab-ı Hak bizleri, biz insanoğlunu çeşitli nimetlerle rızıklandırmış ve bütün kainatı da bizim hizmetimize vermiştir. Pek çok ayet-i kerime bütün varlığın yani göklerin, yerin, yıldızların, güneşin, ayın, dağların, ovaların, bitkilerin, suların, nehirlerin bizim için yaratıldığı, bizim hizmetimize verildiği yine ayet-i kerimelerde ifade edilmektedir. Peki niçin böyle? Yüce Rabbimiz diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermek suretiyle biz insanoğlunu yine çeşitli kabiliyetlerle donatmış, bize verdiği kararı uygulayabilme özgürlüğünü de ayrıca ikram etmiştir. Hem cüz'i bir irade, kendi külli iradesinden yarattığı insanoğluna ve o da akıl bali olduğu dönemden başlayarak cüz'i irade ikram eylemiş ve hem karar alma ve aldığı bu kararı uygulama noktasında da insanoğluna böyle bir hürriyet tanımıştır. Bütün bunları bahsettikten sonra Yüce Rabbimiz اَيَحْسَبُ insanu en نُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder buyurarak ona dünya hayatında sorumsuz bırakılmayacağını bildirmiş ve yine efendim insana belli görevler, çeşitli görevler, vazifeler yüklemiştir. Ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ biz insanları ve cinleri ancak bize kulluk etsinler diye yarattık. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisinin böyle Arapların işte belli yaşın üzerine çıkmış develeri başıboş bir şekilde salıverdikleri gibi kendisinin başıboş bir bırakılacağını mı zannediyor? Hayır, bırakılmayacak ve mutlaka hesaba çekilecek. Yine ayet-i kerimede efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun. Siz bizim sizi abes, boşuna, anlamsız yere yarattığımızı ve tekrar dirilip bize gelmeyeceğimizi sanıyorsunuz buyurarak bir sorumluluk altında bulunduğumuzu Cenab-ı Hak bize sürekli hatırlatıyor ve bu sorumluluğun gereği olan da bir kısım vazifelerde bize insanoğluna Cenab-ı Hak yüklüyor. Zaten yüce dinimiz gerek kitabıyla gerek sünnetiyle de bu sorumluluklarımızı bize açıkça bildiriyor. Gerek inanç bakımından sorumluluklarımız, gerek ahlak bakımından, gerek ibadet bakımından, gerek bütün hayatımızı ilgilendiren her açıdan bu sorumlulukları bize yüce dilimiz açıkça öğretiyor. Koyduğu düzen içinde insanın huzur yaşaması için ona doğru yolu Cenab-ı Hak göstererek bazı sınırlar koymuş, emir ve yasaklar belirlemiştir. İnsan da göklerin ve yerin ve heybetli dağların dahi üstlenmekten çekindiği emaneti veya onlar tabi bunu kendi şartlarına, kendi yapılarına uygun şekilde onu taşıyorlar. Ama insana yüklenen emanet daha farklı bir emanet. Allah'a kul olma sorumluluğunu akıllı, irade sahibi, düşünen, gören ve işiten bir varlık olarak Cenab-ı Hak bunu insandan istemektedir. Kulluk, insana mahsus kulluk sorumluluğu. Böylece Allah'a bir anlamda insan söz vererek sözünü yerine getirmekle yükümlü olan sorumlu bir varlık yani mükellef olmuştur insanoğlu. Mesuliyet, sorumluluk insan hayatına yön veren, onu insanı gayesiz yaşamaktan kurtaran aynı zamanda bir rehber konumundadır. Sadece duyguya dayalı bir iç ses değil, aynı zamanda bir düşünme faaliyeti ve bir bilinç düzeyidir. Dolayısıyla her ne kadar sorumluluk duygusu insanın fıtratında varsa da bunun körelmesi ya da geliştirilmesi yine insanın elindedir. Sorumluluk duygusu gelişmiş kişiler ellerindeki nimetlerle birlikte bazı vazifeleri de yüklendiklerinin kazandıkları bir takım hakların yanında sorumluluklar taşıdıklarının farkında olur ve bunları ifa ettikçe huzur ve saadete ererken yerine getirmedikleri her görev onları derin bir huzursuzluğa sevk eder. Bu tabi yine bilgiyle alakalı ve inançla alakalı bir durumdur. Yani kişi ne kadar sorumluluğunu hisseder, neler yapması gerektiğinin bilincinde olur, bununla ilgili doğru bilgilere sahip olur ve bunun da gerekliliğine inanırsa bu vazifeleri yerine getirdiği zaman gerçekten bir mutluluk hisseder ama ihmal ettiği zaman, bıraktığı zaman da onun bir huzursuzluğunu söyler. Yani 5 vakit namazın farz olduğunu bilen ve buna iman eden bir Müslümanı düşünelim. Yani o vakit geldiği zaman onu fırsat bulup da güzel abdestiyle ve tadil kanıyla o namazı ifa ettiğinde ne kadar bir mutluluk duyar. Bir vazifeyi yerine getirmenin, bir sorumluluğu ifa etmenin mutluluğunu insan ne yapar? Hisseder. Yani bir mani olsa da, namazı geçecek olsa veya biraz tehir etme durumu söz konusu olsa da ne kadar huzursuz olur. Bunu biz hepimiz yaşamaktayız. Yani farz ibadetler için ayrı bir insanın taşıdığı sorumluluk vardır. Ama diğer nafile ibadetler onlara varıncaya kadar eğer onların biz önemine inanır, önemini kavrarsak onlar da bizi yaptığımız zaman mutlu eder, bıraktığımız zaman ise yine bir huzursuzluğa sebep olabilir. Mesela bir insanın diyelim ki bir teheccüd alışkanlığı olsa, teheccüde kalkmanın, seher vakti uyanık olmanın ne kadar faziletli olduğu, bunun çok mühim bir sünnet olduğu, insanın manevi tekamülüne ne kadar faydalı bir şey olduğunu bilen, bunun mutluluğunu da, hisseden bir insan kalktığı zaman, bunu yerine getirdiği zaman mutlu olur. Onun saadetini ve huzurunu hisseder. Ama kalkamadığı zaman da ne yapar? Onun huzursuzluğunu şey yapar. Dolayısıyla bütün farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle ve diğer efendim sorumluluklarıyla bunların bilinip yerine getirilmesi insanın ne yapar? Mutluluğa sebep olduğu buradan anlaşılmış olmaktadır. Kıymeti dinleyenlerimiz, fıtrat dini olan İslam, insanı sorumlu bir varlık olarak kabul ederken, öncelikle ona yerine getirmesi gereken görevlerin bildirilmesini sorumlu görmüş ve bunun mümkün olmadığı durumlarda insanlardan sorumluluğu kaldırmıştır. Ayet-i kerimede kullu nefsin bima kesebet rahinetun. Her nefis, her can kazandığına yani amellerine karşılık bir rehindir buyurarak kullarına sorumlu olduklarını hatırlatan Allah Teala dinini, beklentilerini, taleplerini, emir ve yasaklarını bildiren bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyeceğini haber vermektedir. Yani ayet-i kerimelerde yani Yüce Rabbimizin bir rahmeti ve büyük bir lütfu insanlara aslında Cenab-ı Hakk'ı sınırlayan, Cenab-ı Hakk'ın iradesini, onun meşiyetini, onun fiillerini, onun tecellilerini sınırlayacak hiçbir kudret ve kuvvet söz konusu değildir. Yani Cenab-ı Hak bütün bu kayıtlardan ve sınırlı olmaktan münezzehtir. Bizim Allah inancımız böyledir. Cenab-ı Hak dilediğini yapar. Fe'alun limâ yurid. La yüs'elu amma yef'alu. Cenab-ı Hak yaptığından sorumlu tutulmaz. Ve hum yüs'elun, ama Cenab-ı Hak bütün mahlukatı hesaba çeker, sorumlu tutabilir. Dolayısıyla Allah Teala ne yaparsa, ne şekilde yaparsa hiç kimsenin ona niçin böyle yaptın, niçin böyle yapmadın tarzında sorması mümkün değil. Sorsa da bir anlamı söz konusu değildir. Ama Yüce Rabbimiz Rahman ve Rahim olduğu için, Yüce Rabbimiz biz kullarına sonsuz merhamet sahibi olduğu için, biz kulların hidayetini, ıslahını, salahını, iyiliğini, hele hele uhrevi hayatta mutluluğunu Cenab-ı Hak arzu ettiği için, istediği için kendi lütfuyla, keremiyle bunu yani peygamberler göndererek ve kitapları indirerek bizden neler istediğini, taleplerini bunu bildirmiştir. İsteseydi bildirmeyebilirdi. İsterse hiç efendim bu konuda bir efendim tecellide bulunmayabilirdi. Ama Yüce Rabbimizin böyle bir rahmeti var. Böyle bir bize lütfu, keremi söz konusu. Hiçbir zaman kullarını, insanlığı kendi haline başıboş bırakmıyor. Ve yüz binlerce peygamber gönderiyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gönderiyor. Ve bu şekilde de insanlığı onlara hidayeti, doğru yolu Cenab-ı Hak bildirmiş oluyor. Ve yine ayet-i kerimelerde yani Cenab-ı Hak bunu bu şekilde bir uygulaması olduğunu bize haber verdiği gibi kendilerine peygamber göndermediğim veya kendilerine bir peygamber daveti ulaşmayan kişilere de sorumluluk olmayacak, onları azap etmeyeceğim diye de bir yine haberi vardır. Ayet-i kerimede وَاِمْ مِنْ اُمَّتِنْ لَا خَلَا فِيهَا نَزِرٍ. Kendilerine uyarıcı gelmenin hiçbir topluluk olmamıştır diye buyuruluyor. Ama başka ayet-i kerimelerde bir fetretten bahsediliyor. Dolayısıyla yine ayet-i kerime وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَعْسَ رَسُولًا. Biz toplumlara, insanlara bir uyarıcı göndermediğimiz takdirde, kendilerine bir uyarıcının uyarısı ulaşmadığı takdirde hiç kimseye azap etmeyeceğiz diye de Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ayrı lütfu söz konusudur. Çünkü niye peki Cenab-ı Hak bunu bu şekilde bildiriyor? Yani taleplerini bildiriyor, peygamberleri vasıtasıyla, kitapları vasıtasıyla ve eğer ulaşmazsa da azap etmeyeceğini bildiriyor. Çünkü bilgi sorumluluk gerektirir. Bilmeyenin sorumluluğu yalnızca kendisine verilen imkanlar ölçüsünde araştırıp öğrenmektir. Bilginin varlığı ise akıllı olur. Dolayısıyla burada tabi Cenab-ı Hak aynı zamanda insana bir bilgiyi elde edeceği aklı veriyor. Sonra da bu aklıyla öğrenebileceği yine bilim bilgileri de peygamberleri, kitapları vasıtasıyla ve yine kainatta serdettiği varlık delilleri vasıtasıyla da insana sunuyor Yüce Rabbimiz. Bu sebeple sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç grup insandan sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa erinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar deliren kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Dolayısıyla bir insanın sorumlu olması için bir uyanık olması lazım. İki efendim akıl bali olması lazım. Akıl bali oluncaya kadar çocukların bu anlamda dini bir sorumluluğu söz konusu değildir. Ama onları diyelim ki namaza, tesettüre, efendim infaka, güzel ahlaka alıştırma terbiyesini göre başka bir şey. Ama onların sorumluluğu ancak akıl bali olunca başlamaktadır. Ve aklı başına gelinceye kadar dediren mecnun kişiden, yani akıl hastası, yani sorumluluğun farkında olamayacak derecede akıl bakımından engelli olan kişilerden de sorumluluğun olmadığı, onların kaldırıldığını Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselam haber vermektedir. Nebevi ahlakla yetişen sahabenin de uygulamalarında Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsettiği bu prensibi gözettikleri görülmektedir. Nitekim Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Şam'da bir kimse zina ettiğini beyan etmiş ve kendisine bunun haram olduğu bildirilince şaşırmıştı. Bunun üzerine Şam valisi Said bin Müseyyep, Hazreti Ömer'e bu adamın durumunu sormak üzere bir mektup gönderdi. Hazreti Ömer, eğer Allah'ın zinayı haram kıldığını bilerek bu suçu işlemişse ona ceza uygulayın. Bilmiyorsa haram olduğunu ona bildirin ve suçunu tekrar ederse onu cezalandırın diye cevap vermişti. Yani sorumluluğun bilgiye dayalı, bağlı olduğunu aslında Efendimiz bildiriyor. Yani eğer insan Cenab-ı Hakk'ın bir emrini, bir haramını, bir şeyini falan bilemiyorsa, bu konuda bilgisi yoksa o kişiyi bilen gibi olmuyor. Ona olan muamele bilen gibi olmuyor. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında çok güzel bir örneği var bunun. İşte bir kişi geliyor Medine'ye, delikanlı, yani işte 20 yaşlarında bir delikanlı geliyor ama karnı aç, ama sahipsiz. Giriyor, orada bir hurma bahçesine giriyor. Hurma bahçesinin karnını doyurmaya çalışıyor. O sırada bahçenin sahibi geliyor, delikanlıyı orada yakalıyor. Yakalıyor, elindeki hurmaları atıyor. Ondan sonra onu tartaklıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de delikanlının efendim yakasından tutarak onu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a getiriyor. Diyor ki ya Resulallah, ben bu diyor hırsızı yakaladım, bahçeme girmişti. İşte benim hurmalarımı yiyordu. İşte ona da şöyle şöyle de efendim kızdım veya vurdum. Sonra da cezasını vermen üzere sana getirdim. Deyince Efendimiz Aleyhisselam çok üzülüyor. Delikanlıya soruyor. Diyor niye böyle yaptın diyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor aç idim diyor. İki diyor, bir bahçe girip de bu olan hurma yemenin bir haram olduğunu, günah olduğunu bilmiyordum diyor. Dolayısıyla bu adam bana böyle böyle yaptı, senin yanına getirmiş oldu diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam delikanlıya tekrar efendimi kızmıyor. Bahçe sahibine dönüyor. Diyor ki bak diyor, sen bu arkadaşın aç imiş, onu doyurmadın veya doyurmasına müsaade etmedin. Ve bir bahçeye girmenin, oradan hurma yemenin veya birisinin bir şey yemenin haram olduğunu bilmiyor. O konuda bilgisi yok. Onu da öğretmedin. İki önemli vazifeni yapmadın. Dolayısıyla bir de tutun bunu benim yanıma ayrıyeten de efendim şikayet etmeyi getirdin diye o bahçe sahibini Efendimiz Aleyhisselam uyarıyor. Dolayısıyla insanlara muamele ederken o insanlar gerçekten Allah'ın emirlerini biliyor mu bilmiyor mu, ne kadar biliyor bilmiyor, onu dikkate almamız gerekiyor, ona göre davranmamız gerekiyor. Gerçi işte çağımız bilgi çağı diyoruz. Herkes her şeyi öğrenebilir falan diye düşünebiliyoruz. Ama bunlar tam gerçeği yansıtmayabilir ve pek çok insan bir minarelerin, bir caminin yanında bile olsa, bileyim ki efendim Müslüman insanların diyelim komşuları bile olacak olsa, din hakkında doğru bilgiye ulaşamayan insanların olabileceğini dikkate almamız ve onların yanlışlarını düzeltmeye çalışırken de bunu dikkate almamız uygun olur diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Teala'nın akıl ve irade sahibi kullarına yüklediği sorumluluklar ancak onların güçlerinin yettiği kadardır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunları dile getiriyor. Özellikle la yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayet-i kerimesi, Allah bir insana, bir nefse ancak gücü yettiği kadar bir sorumluluk yükler, mükellefiyet yükler, ama gücü yetmediği şeyden Cenab-ı Hak kulu sorumlu tutmaz buyuruluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir kullarına olan rahmetidir, merhametidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği üzere kullarını en iyi tanıyan ve onların zorluk çekmelerine razı olmayan Yüce Allah, unutarak ya da hatayla yaptığı günahlardan dolayı kulların sorumluluğu tutmamış, kalplerinden geçirdikleri kötü düşünceleri fiile dönüştürmedikleri takdirde onları affedeceğini haber vermiştir. Allah Teala zor durumda kalan kullarına haram olan şeylerden ihtiyaçlarını giderecek miktarda kullanmalarında izin vermiştir. Şimdi burada tabii yani üzerimizde kulluk sorumluluğumuz var. Yani haram olanlar var, onları yapmayacağız ve yemeyeceğiz. Farz olan ibadetler var, onları mutlaka yerine getireceğiz. Ama bunlar içerisinde de yine istisnai durumları söz konusu olabiliyor. Mesela insan ne yapabilir? Unutarak bir şeyi ya yapabilir veyahut da yapacağı bir şeyi efendim ihmal etmiş olabilir. Yine hata, mesela Allah korusun diyeyim, bir cana kıymak çok büyük bir günah. Yani bile bile bir insanın ölümüne sebep olan, öldüren bir insana büyük cezalar var. Kısas cezası var ve eğer katilin, maktulün velisi ve sahipleri diyet gibi veya af gibi yol tutmazlarsa o öldürdüğü kişiye karşılık kişinin öldürülmesi gerekir. Yani ölüm cezası var. Büyük bir ceza. Ama hatayen olabilir. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kasten bir cana kıymakla hataen bir cana kıyma arasını ayırıyor ve hataen olan şeylere daha ayrı bir, daha kolay bir kefaret getiriyor. Yani diyelim ki diyet olabilir. Ondan sonra efendim köle azadı olabilir. Buna imkanı olmayan insan 2 ay peş peşe oruç tutarak da yine efendim bir diyet ödeyebilir. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Hataen olan kısımlara daha düşük seviyede bir ceza öneriyor Cenab-ı Hak. Yapılan diyelim ki efendim kötülükler, yani insan içinde bir kısım düşünceler oluşabilir, yanlış oluşabilir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam, eğer bu insan bu düşüncelerini fiyata dökmezse, içinde kalır ve orada o şekilde kalırsa Cenab-ı Hakk'ın onları da affedeceğini bize haber veriyor. Bir de zaruret durumları söz konusu. Zaruret durumlarında ise ayet-i kerimelerde, özellikle bu haram yiyeceklerin sayılmış olduğu ayetlerde, gerek Bakara suresinde, gerek Maide suresinde, gerek efendim En'am ve Nahl surelerinde haramlar sayıldıktan sonra Cenab-ı Hak orada zaruret halinde olanlara istisnalar getiriyor. Ve diyor insan, mesela domuz eti haramdır, akmış kan haramdır, leş haramdır, Allah adına kesilmeyen yine efendim hayvanlar, bunların etin yenmesi haramdır. Ama hayati tehlikesi bulunan ve yemediği takdirde ölüm tehlikesi söz konusu olacak kişiler bunlardan ne yapabilir? Yaşayacak kadar yiyebilir tarzında onlara da yine Cenab-ı Hak izin veriyor. Kullarından söz verip de güç yetiremediği için bu sözü tutamayanı mazur görmüş Cenab-ı Hak ve onlara şu duayı öğretmiştir. Amin Resulü'nün peşinden gelen dualar: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle ve kafirlere karşı bize yardımcı ol. Allah Resulü de Allah'a iman ve dinin emirlerini yerine getirme hususunda kendisine biat eden Medineli kadınlara ancak güçlerin yettiği konularda bağlılık yemini etmelerini onlara tavsiyede bulunmuştur. Çünkü o biat esnasında Efendimiz Aleyhisselam onlara konuşmalar yapıyor, onları teşvik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emrini tutmaya veya yasaktan kaçınmaya onları efendim sakındırıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşması üzerine heyecana gelen Müslüman sahabe hanımlar, ya Resulallah, sen ne dersen Cenab-ı Hakk'ın ne kadar emri varsa hepsini tam olarak yapacağız tarzında bir heyecan hissediyorlar, heyecana kapılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam, bu kadar çok heyecanlanmanıza gerek yok. Ancak gücümüz yettiği kadar deyiniz. Çünkü bu tür Allah'ın dininin gerektiği yerine getirmek, tam anlamıyla yerine getirmek kolay bir şey değildir. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz, inne dine yusrun velen yuşadde ahadukum eddine ahadukum illa galebehu. Yani Cenab-ı Hak bu dini kulların takatları nispetinde yapabilecek şekilde kolay kılmıştır. Yani burada takat, kulun takatı ölçüdür. Ona göre emirler yere getirilecektir. Hiç kimse dini emirleri tam anlamıyla yaparak, yani dinin bütününün gerekleri, dinin gereklerini tam yaparak bunu yerine getirmeye güç yetiremeyebilir. Din ona galip gelir. Yani ne kadar yapmak istesen de o dinin emrini yine yapılacak tarafa kalır. Dolayısıyla siz usanırsınız ama Allah usanmaz. Yani diyelim ki ne kadar namaz kılsak, ne kadar oruç tutsak, ne kadar secde yapsak, ne kadar Kur'an-ı Kerim okusak, ne kadar zikretsek, ne kadar istiğfar etsek, Cenab-ı Hak yani kulum yeter, ben usandım, bıktım, yeter bu kadar tarzında ne kadar dua etsek, Cenab-ı Hak sonsuz sabır ve efendim kudret sahibi olduğu için onda bir usanma asla söz konusu olamaz. İnnallâhe le yemellû hatta temellû. Yani Allah usanmaz ama siz usanırsınız. Yani namaz kılmaktan yorulabilirsiniz, dua etmekten yorulabilirsiniz. Dolayısıyla bu da aşırı gitmeyin. Ancak takatınız el verdiği kadar bunu yerine getirin. Dolayısıyla işte Efendimiz Aleyhisselam ve seddidû. İşte dürüst olun, doğru olun. İşte efendim ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini böyle uygun vakitlerde, diyelim ki sabah vakti, işte efendim akşam ikinden sonraki serin vakitlerde, vaşeyimnel dürceti, bir de efendim gecenin o seher vakitlerinde gücünüz yettiği kadar bu ibadetleri yapın diye ne yapıyor? Bize efendim bir orta yolu tavsiye etmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak üzerimizdeki bu kulluk vazifelerimizi, sunuklarımızı, bunun efendim bilincinde olmayı, farkında olmayı ve bu noktada şuurumuz, bilincimizi geliştirebilmeyi ve gücümüz yettiği kadar da bunları yerine getirebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.